Ayrım 2.
Bulmaz uslanmaz deli gönlünün ilk kez anlayamadığı gibi çarptığı akşama uzandı bakışları. Duru beyaz teninde mahcup bir sıcaklıkla parıldayan mavi gözleri, güzel yüzünü çevreleyen buğday sarısı saçları, utancından söyleyemediği kelimeleri saklar gibi duran dudakları ile ilk hakiki aşkını tanıdığı gece o kadar mı geride kalmıştı hakikaten? 16 yaşının henüz baharında o hiç tanımadığı genç kız daha ilk görüşte kalbinde çarpıntı, beyninde uğultular yaratmıştı. Kislovodsklu, Aleksandra Julianovya, Verjenskaya, küçük Şura, tatlı güzel Şura, çocukluğun ardında gizlenen ve ilk defa Seyit'in keşfettiği o sımsıcak arzu dolu kadın ruhu, inanılmaz sabrı, anlayışı ve beklentisiz aşkı ile hayatını nasıl doldurmuştu Seyit'in. Ve şimdi Paris yolunda bir gemide İstanbul boğazından süzülmüş gidiyordu işte. Moskova'nın, Saint Petersburg'un bütün karlarını, çan seslerini, polka namelerini, Aluşta'nın son demhür nefeslerini, bağlarının taze asma yaprağı kokusunu, Kırım kıyılarının tozlu su kokan rüzgarını yanına almış gidiyordu. Acaba beraberinde götürdüğü anıları sık sık düşünüp canlı tutacak mıydı, yoksa varacağı yeni kıyıların rüzgarlarına bırakıp savuracak mıydı? Dudaklarında eriyip kaybolan bir ah mırıltısıyla yerinde kıpırdadı, huzursuzdu. Ne yapsa, ne kadar eskiyi hatırlamaya çalışsa olup olacağı yine son gününe geri dönmekti işte. İnsan geçmişinden dahi kurtulamazken içinde yaşadığı andan kurtulabilir miydi ki? Birden şuranın yokluğunu unutturacak bütün diğer acılarını bir arada hissetti. Hiç tek tek düşünmeye gerek kalmadan hayatının en kıymetlilerini bir defada kaybettiği Aluşta gecesinin görüntüleri odanın içini doldurdu. Karpatlar cephesinde geçirdiği yıllardan sonra Aluşta'ya ilk dönüşünde Şura ile beraberliği yüzünden kendisine kırılan babasını düşününce yüreği sızladı. Yaşlı adamın nasıl bir azapla onun yolunu gözlemiş olduğunu düşünebiliyordu. Ama baba oğlun inatta birbirinden kalır yanları yoktu. Ne de olsa Mirza Eminov büyük oğlu ile kendisine benzediği için övünmez miydi? Bir bilebilseydi Bolşevikler izini bulduğunda babasını göremeyecek, daha ilk günden gönlünü almaya bakardı. Ya babası müsaade eder miydi oğlu kalbi kırık ayrılsın Aluşta kıyılarından bir daha dönmemek üzere? Ama böyle olmamıştı işte, öyle olmamıştı. Kimse böylesine pişman olabileceklerini bilemezdi ki. Ah, şimdi aynı anı tekrar yaşama şansı olsa ne yapardı ki? Ne demişti babası? Bu eve ne o kadını getir, ne de onunla yaşadığın müddetçe kendin gel. Seni hala dönmemiş farz ederek yaşayacağım. Hatıraları boğazına düğüm gibi takılmıştı. O sözleri duyduğu an babasının kendisinden özür dilenmesini beklediğini çok iyi biliyordu. Seyit de ona doğru koşmak, babacığım seni çok seviyorum ama onu da seviyorum. Onunla olmakla aramızda seçim yapmış olmuyorum. Ne olur anla beni demek istemiş ama gururunun getirdiği inatla dudakları kapanmış susmuştu. Sokak kapısını çekip çıktığında uzun müddet kapıda olanlara inanamaz bir hayret ve şaşkınlıkla babasının kendisini çağırmasını beklemişti. Aynı inatla içeride üst kata çıkan merdivenlerde de Mirza Eminov uzun zaman bir adım atmadan oğlunun geri gelip özür dilemesini beklemişti. Heyhat, baba Eminov da gurur olur inat olur da oldu olmaz mı? Bir daha görüşmemişlerdi. Babasının aklaşmaya başlayan saçları ve sakalının çevrelediği yüzünde kırgınlıkla bakan mavi gözleri tam karşısındaydı. Ve hala kırgın bakıyorlardı ama oldukça da özlem doluydular. Yoksa yanılıyor muydu? Gözlerini sıkarak elini yüzünde gezdirdi. Faydası yoktu. Babasından kırgın ayrılmanın acısını hayat boyu özlemine ek bir acı olarak taşıyacaktı. Tanrım, onları ne kadar özlemişti. Hiç böylesini hissetmemişti şimdiye kadar ailesine olan özlemini. Annesinin incecik parmakları piyanonun tuşlarında dolaşırken lacivert menevişli gözlerle nasıl sevgi bakışları dağıttığını hatırladı. Kardeşleri birer birer gözünün önünde odanın içinde hayal perdeleri ardından içeri süzülmeye başlamışlardı. Çocuk hayaller her bir perdeden çıkışlarında biraz daha büyüyerek Seyit'e yaklaşıyorlardı. Onlarla hiçbir zaman en ufak bir kırgınlığı olmamıştı. Yine de bu his özlemini bastırmaya yetecek kadar onu mutlu edemiyordu. Hayal görüntüleri içindeki sıkıntıyı artıracak şekilde kararmaya başladı. Artık herkes çıkmıştı odadan, biri hariç. Seyit ürpertiyle gözünü kapayıp başını salladı. Bu gördüğünden korkmanın değil ama derin bir hüznün ve çaresizliğin getirdiği bir ürpertiydi. Etraf kapkaranlıktı. Sadece hırçın rüzgarın savurduğu bulutların arasından yer yer mehtap ışıldıyordu. Odaya aniden kıyıya vuran dalga sesleri ve tuzlu su kokusu doldu. Aluşta kıyılarının çakılları ayaklarının altında kayıyordu. Karadeniz'in hırçınlaşmış suları gittikçe küçülen köpüklerle tepeden kıyıya uzanan kayaları yıkıyordu. Mahmut onun sesini haykırarak bağların kapladığı tepeden aşağıya doğru koşuyordu. Mehtap'ın aydınlattığı yüzü oldukça uzaktaydı henüz ama Seyit onu 19 yaşının tazeliğini taşıyan çehresini çok iyi biliyordu. Hala çocuksu bakışlar taşıyan mavi gözleri, dalgalı kumar saçları ile Mahmut'un görüntüsü yaklaştı, yaklaştı, kolları uzandı, Seyit'e ulaştı. bırakmak onu tutmak istiyordu. Seyit bir an için nerede ve hangi zaman diliminde olduğunu unutmuştu. Yerinden fırladı, elini uzattı. Kardeşini tutup çekmek, kucaklamak ve oradan kaçırmak istiyordu. Çünkü biliyordu, ona ulaşamazsa neler olacağını çok iyi biliyordu. Ama geç kalmıştı. Tarih yeniden kendini yaşıyordu. Mehtap bulutlardan bir kez daha sıyrıldı. Odanın içi aydınlandı. Seyit şimdi kardeşini çok daha net görüyordu. Ama o kahrolası gölgelerde girmişlerdi görüntüye. Bol şeniklerin kurşun sesleri Karadeniz'in dalga seslerini bastırdı. Artık delikanlıların çığlıkları, "Buradasın, gitmedin Seyit ağabey, burada!" haykırışı boğuk bir iniltiye dönüştü. Dizleri büküldü, kolları gökyüzünden yıldızları toplarmış gibi bir araya gelip yanına düştü. Seyit kardeşinin çakılların üzerine çakılan gövdesine bakarken vücudu, beyni ıstırap içinde inleyerek koltuğuna çöktü. Daha fazla dayanamayacaktı. Gözlerinden inen yaşlara hakim olamadı. "Mahmut, canım kardeşim benim, canım küçüğüm benim." Elini yüzüne kapayıp bir müddet gözyaşlarının ruhunda bıraktığı yankıyı dinledi. Ağlamak sanki ruhundaki isyanı dindirmiş, bütün geçmişini bir daha ağlanmamak üzere yıkamıştı. Ne kadar çok ve ne kadar büyük kayıpları vardı bir daha hiç göremeyeceği. Ne kadar çok sevdiği vardı artık halklarından hiçbir haber alamadığı ve endişe duyduğu. Az sonra zamanda yaşadığı bir yorucu hayal yolculuğundan çıkmış ve daha sakin düşünmeye başlamıştı. Aniden kafasında belirlenen kararla kendisini çok daha iyi hissetti. Geçmişin yüzünü hiçbir şeyle tedavi etmesi imkansızdı. Ama şu an elinde olan bir hayat vardı ki ona sahip çıkabilir, ondan olabilecek en güzelini yaratabilirdi. Yeni ülkesinde yeni bir yaşamı sürüklemesi için her sebebi var sayılırdı. Nimet'i düşününce içini biraz pişmanlık, biraz sıcaklık, biraz da endişe kapladı. Küçük karısı kim bilir nasıl bir merakla kendisini bekliyordu şimdi evde. Yakında bir de bebekleri olacaktı. Henüz alışamamıştı bu fikre ama bu konuda da yapacak bir şey yoktu artık. Karısı hamileydi. Küçüktü, tecrübesizdi. Seyit'i anlamaktan, onun geçmişini paylaşmaktan çok uzaktı. Hatta bugününü paylaşmakta bile çok zorlanıyordu. Ne yetişme tarzları, ne hayata bakışları, ne de beklentileri aynı değildi. Ama bir şey vardı ki Seyit onun uğruna denemeyi değer buluyordu. Küçük karısı kendisine aşıktı. Onu her düşünüşünde dudaklarında gülümseme ve içinde bir sıcaklık beliriyordu. Başını arkaya atarken kendi kendini gülmekten alıkoyamadı. "Tanrım, ben bu küçük kadını da seviyorum." Bunu hissetmek onu o kadar rahatlatmıştı ki artık çok uzaklarda kalan veya uzaklaşan sevgileri aramak eskisi kadar ızdırap verici gelmiyordu. Küçük Murkası ile beraber yeni bir hayatı üstlenebilirdi. Evet, kararlıydı, uğraşacaktı. Çocuk karısına daha çok sevmeyi ve sevgisini göstermeyi, erkeğinin hayatını paylaşmayı öğretecekti. Belki de çok güzel bir hayatları olabilirdi. Bu düşüncelerle ferahlamıştı. Geçmişiyle hesaplaştığı saatlerin yorgunluğunu atmak için banyoya ihtiyacı vardı. Bir kadeh vodkayı fendip yaptıktan sonra banyoya girip kendini suyun soğuk ve uyandırıcı temasına bıraktı. Yatağına uzandığında 1-2 saat yorgunluğunu atıp sabah ilk işi olarak evine gitmek kararını vermişti. Ancak fazla uyuyamadı. Beyni ve gövdesi öylesine yorgundu ki uykuya dalamıyordu. Sabahın ilk ışıkları odaya dolmadan kalkıp giyindi. Kapıyı kapamadan evvel odaya uzun bir bakış gezdirdi. Daha birkaç saat evveline kadar yaşadıkları odanın kıyı bucak derinliklerine sinmiş, gözden yok olmuşlar. Sanki biten gecenin karanlığıyla beraber geçmişin bir daha yaşanmazlığına karışmışlardı. Kasımpaşa sırtlarında bahçe içinde 2 katlı evin açık üst kat pencerelerinden ışıkla beraber keyifli bir erkek sesi dışarıya yayılıyordu. "Ooo Katalin, Katalin, Kamaya!" Haliç'e kuş bakışı bakan pencerenin önüne kadar uzanmış olan yaşlı ağacın dalındaki baykuş sesle beraber gözlerini kırpıştırıp biraz aşağıdaki kovuğuna doğru kanat çırptı. Onun ötmesi için henüz erken olmalıydı. Seyit çok keyifliydi. Yumuşak gür bir sesle şarkısını söylerken bir taraftan da mutfağın mermer tezgahı üzerinde hamur açıyordu. Profesyonel bir aşçının estetik hareketleriyle hamuru yuvarlıyor, çeviriyor, dilimliyor ve daha evvelden hazırladığı kıymalı içi doldurarak kenara diziyordu. Borç çorbası hazırdı. Broşkileri de kızarttığı an sofraya oturabilirlerdi. Salatanın sosu için hardalı ezerken göz ucuyla ön kapının diğer tarafında salonda sofrayı düzenleyen karısına baktı. Murka geldiğinden bu yana hiçbir şey sormamıştı. Ne nerede olduğuna dair ne de ne diye gece yarısı yok olup gittiğine dair. Ama onun sessizliğinin anlayıştan değil, kırgınlıktan ve münakaşa etmeye korktuğundan geldiğini biliyordu Seyit. Gülümseyerek başını salladı ve şarkısına devam etti. Nasılsa yemekte her şeyi anlatacaktı karısına. Mürvet sofraya bir göz gezdirip her şeyin tamam olduğuna kanaat getirdikten sonra pencerenin pervazına dayayıp yaz gecesinin ılık kokusunu içine çekti. Bir sonraki hareketinin ne olacağını kestiremeyenlerin şaşkın tavrı ile ellerini kavuşturup manzarayı seyretmeye devam etti. Sahilde tek tük ışıklarla Mehtap'ın yakan özel yaptığı Halit sularının görüntüsü harikaydı. Ama o kırgındı, hem de çok kırgındı. Kocasının sabah olmadan yataktan çıkıp gitmesi, iki gün ortalarda gözükmemesi ve sonra da eli kolu paketlerle güler yüzle eve dönmesini anlamıyordu. Onun baba evinde alıştığı ev düzeni bu değildi. Seyit onu sevmiyordu belki de. Ama sevmese böyle keyifle evine geri döner miydi? Hediyelerle hem de. Mutfağa girip de karısına yemek hazırlayan başka erkek de tanımıyordu eş dost arasında. Sevmese bütün bunları yapar mıydı? Ama peki ya hiçbir tek söz etmeden yok olup gitmesi, habersiz evden gece gündüz uzak kalması ve sevgisinin göstergesi değildi ya? Millet ne yapacağını, kocasına ne soru soracağını, nasıl soracağını bilemiyordu. Zaten aslında konuşmaya korkuyordu. Zira daha cümlesini bitirmeden ağlamaya başlayacağından emindi. Sonra da Seyit'in kendisini tatlı ve sevecen bir alayla nasıl ikna edeceğini biliyordu. Onun için mutfağa kocasının yanına gitmeye korkuyordu. Er veya geç bir şeyler konuşmaları gerekecekti. Bu ne kadar geç olursa o kadar iyiydi. Ama Seyit mutfakta çalışırken de evin kadını olarak öylece durup pencereden manzara seyrediyor olması da garibine gidiyordu. Çaresizlikle ellerini gitgide belirginleşen karnının üzerinde dolaştırırken Seyit'in sesi imdadına yetişti. Borcu sonra içeriz Murka. Broşkileri atıyorum ya. Hazır değil mi sofra? Millet ister istemez mutfağa girdi. Mırıldanarak konuştu. Hazır Seyit, salatayı da götüreyim mi? Sesi o kadar hafif çıkıyordu ki adeta duyulmasın diye konuşuyordu. Kocasıyla konuşmaya başladıkları an arkasından onun yokluğunun hikayesinin muhakkak geleceğinden korkuyordu. Aslında çok merak ettiği bu sorunun cevabı aynı zamanda müthiş bir korku uyandırıyordu. Onu karnında bebeğiyle beraber birkaç günlüğüne bırakabilen bir erkek pekala Temelli'de bırakıp gidebilirdi. Belki de bunca keyifli oluşu, hediyeler getirişi böyle bir kararını söylemeden evvel Mürvet'i hazırlamak içindi. Mürvet birden aklından geçenlerle fenalaşmak üzere olduğunu hissetti. Eline aldığı salata tabağını tekrar tezgahın üzerine geri bıraktı ve iki eliyle rafa tutundu. Seyit karısının iyi olmadığını fark etmişti. Hemen elindeki işi bırakıp ona sarıldı. Endişeyle sordu. Neyin var Murka, iyi misin? Gel canım, tutun bana, gel otur şöyle. Mürvet Seyit'in yardımıyla mutfak iskemlesine oturduğu zaman başını avuçlarının arasında tutup destek veren kocasıyla yüz yüze geldi. Bu son birkaç saattir korkarak beklediği anda ama birden erkeğinin lacivert gözlerinde gördüğü sevgi dolu pırıltılar içine huzur verdi. Hayır hayır, bütün korkuları yersizdi. O her zaman olduğu gibi yine yanlış düşünmüştü işte. Kocası onu seviyordu. Bu bakışlar onu bırakıp gidecek bir erkeğin bakışları olamazdı. Baş dönmesi geldiği süratle terk etti onu ve yerini tarifi olmayan bir heyecana ve kalp çarpıntısına bıraktı. Bu gece hayatlarında önemli bir değişiklik olacağını hissediyordu. Kocasıyla bakışlarında şimdiye dek olmadığınca anlaşma vardı. Seyit'in daha fazla meraklanmasını istemiyordu. Gülümseyerek doğrulmaya çalıştı. İyiyim Seyit, şimdi çok iyiyim. Bilmiyorum ne oldu birdenbire, şimdi inan çok iyiyim. Seyit karısının yanağını okşadı, işaret parmağını onun dolgun dudakları üzerinde yumuşak dokunuşlarla arka arkaya değdirdi. Küçük karısının gözlerinde endişe bulutlarının geçişini, söylemek istediklerini içine atışını o kadar iyi hissediyordu ki, benim bilmem gereken bir şey varsa bırak bu dudaklardan dışarı dökülsünler, ben de duyayım, oldu mu Murkan? Sonra gülümseyerek karısını kucakladı. Onun başını göğsünde sararak saçlarını öptü. Mürvet gülümseyerek rahatlamış bir tavırla kocasının kollarından sıyrıldı. İnan bir şey yok Seyit. Haydi o zaman sen geç içeriye, ben de ızgarayı yakıp geliyorum. Mürvet birdenbire uzun zamandır olmadığınca iyi hissetmeye başlamıştı kendini. Masadaki meze tabaklarını sağa sola oynatarak içki kadehlerine yer açtı. Bir ara olmalı ceviz tırnağının üzerindeki aynada aksini gördü. Dudaklarında kendiliğinden bir gülümseme, göz bebeklerinin derinliğinde parıltılar vardı. Hayrete düştü. İnsanın mutluluğu böylesine çabucak yüzüne vurabilir miydi? Mutlu olmak için çok mu acele ediyordu acaba? Seyit mutfağın balkonundan kömür ızgarasını yakıp dudaklarında şarkısıyla salona geldi. Elindeki proşki tabağını masaya yerleştirdikten sonra karısının yanağından bir öpücük aldı. Genç kadın hafif kızararak gülümsedi. Seyit ona göz kırparken sordu. Haydi artık ziyafeti açalım mı? Kocası o kadar keyifliydi ki Mürvet geçmiş yalnız günlerinin tartışmasını sofraya getiremeyeceğini biliyordu. Seyit onun kadehine de rakı doldururken ilk kez itiraz etmedi. Gecenin büyüsünü bozmak istemiyordu. Kocasına eşlik edecekti. Üstelik bir iki yudum içkinin utangaçlığını nispeten hafiflettiğini biliyordu. Nazdravya. Seyit kademini kaldırmış karısının gözlerinin içine bakıyordu. Lacivert gözlerinde çapkınlıkla karışık muzip ışıltılar, sevecenlik, yeni bir hayatın umutları okunuyordu. Mehmet de kademini kaldırdı ama aynı kelimeyi tekrarlayamadı. Ne diyeceğini de bilemedi. Bir çocuk şaşkınlığı içinde dudaklarını büzerek kocasına baka kaldı. Seyit keyifli bir gülüşle kademini karısının kademine vurdu ve sözü onun ağzından aldı. Şerefe. Mehmet bu kez tekrarladı. Şerefe. Karşılıklı birer yudum içtiler. Mehmet kademini masaya bırakmak üzereydi ki kocası bir kez daha kadeh tokuşturdu. Şerefimize. Gülümseyerek karşılık verdi. Şerefimize. Birer yudum daha. Seyit yüzünü karısının yüzüne yaklaştırarak gözlerinin içine ışıltılarla bakmaya devam etti. Şimdi bir defa daha Murka. Yalnız daha canlı sesle söyleyeceksin, tamam mı? Aynen benim söylediğim gibi. Şerefe, haydi söylesene. İçinden gelerek haydi. Mürvet yerinden bir doğruldu. Derin bir nefes aldı. 5 yaşında mahalle mektebine gittiğinde hocanın karşısında ilk duasını okuduğu günün heyecanı aklına geldi. Şerefe kelimesini kocasının istediği gibi söylemenin bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmemişti doğrusu. Kalemini kaldırdı. Şerefe. Seyit gülerek onun yanağından bir makas aldı ve devam etti. Şerefimize, şerefimize. Güzel bir hayata, güzel bir hayata. Mutluluğa, mutluluğa. Her dileğin ardına bir yudum içiyorlardı. Seyit'in kadehi boşalmıştı bile. Birden kendilerini tutamadılar, gülmeye başladılar. Gülüşler yerini kahkahaya bıraktı. Mehmet kocasını hiç tanımadığı kadar keyifli bir yüzünü keşfediyordu bu akşam ve bu ani değişikliğe akıl sır erdiremiyordu. Sabrının neticesini gördüğü için Allah'ına şükürler ediyordu. Kocasına 2 gün evvel nereye gidip kaybolduğunu sormayacaktı artık. Şu an halinden çok memnundu ve aklını karıştıracak hiçbir şey de öğrenmek istemiyordu. Seyit ise küçük karısına hayatını paylaşmayı öğretmenin sofrada başlayan bölümü kadar çok keyifli olduğunu düşünüyordu. Ne kadar olgun olursa olsun henüz çocuk yaşındaydı Murka. Ona izah etmesi gerekecek çok şey olacaktı müşterek hayatları boyunca, bunu biliyordu. Mürvet ilk kadehindeki içkisini bile bitmemiş olduğu halde başının hafiflediğini, ayaklarının yerden kesilir gibi olduğunu hissediyordu. Sarhoşluk değildi bu. Mutluluğun ve huzur duygusunun getirdiği rehavetin ta kendisiydi. Ama aynen sarhoşluk gibiydi. Yanaklarının kızarmaya, gözlerinin alevlenmeye başladığını sezinliyordu. Kendisindeki bu değişikliği kocasının fark edecek olması düşüncesiyle de utanarak daha çok kızarıyordu. Seyit havadan sudan konuları karikatürize ederek anlatıyor, Mürvet'i güldürüyordu. Genç kadın o ciddi, hayatı yüzün dolu erkeğin bunca neşesini hayretle izliyordu. Niye bu geceye kadar hiç böyle olmamıştı? Seyit aniden bu kadar değişmiş olabilir miydi? Yoksa içindeki muzip ve keyifli erkeğin ortaya çıkması için fırsatı mı olmamıştı? Genç adam ayağa kalkarken karısının dudaklarına bir öpücük kondurdu. Ben etleri ızgaraya koyayım, geliyorum. Sen de rakıları tazele istersen Murka. Mürvet kendisine gitgide ağırlık vermeye başlayan karnını elleriyle sararak iskemlesinin arkalığına dayandı. Bir an için gözlerini kapayıp kendisini dinledi. Ateşleniyor muydu yoksa yaşadığı hoş gecenin heyecanı mı ısıtıyordu bütün vücudunu? Ama her neyse harika hissediyordu kendini. Derin derin nefes aldı. Oturduğu yerden pencerenin önüne kadar tırmanmış olan hanım ellerinin kokusu duyuluyordu. Gökyüzündeki mehtap asırlık ağacın dallarına asılmış kalmış gibiydi. Allah'ım, büyük Allah'ım, sana şükürler olsun. Mutluluğu benden esirgeme ne olur. Adeta çocukluğundan beri anlatmaya doyamadığı masalların o büyülü gecelerinden birini yaşıyordu. Yerinden kalkıp masayı iki eliyle ahşap zeminin üzerinde kaydırdı. Pencerenin dibine kadar getirdi. Hanım elinin bayıltıcı keskinlikteki kokusu yüzünü çarpıyordu şimdi. Uzanıp ince bir dal kopardı. Heyecanlanmıştı. Bir koşu büfeye kadar gidip küçük bir vazo çıkardı. Kocası mutfaktan dönmeden masaya oturmuş olmalıydı. Sanki suç işliyordu da görülsün istemiyordu. Neydi onu kocasına sevgi gösterisi yapmaktan, onunla ilgilendiğini belirtmekten alıkoyan? Niye utanıyordu her şeyden? Bunu bir türlü çözemiyordu. O kadar çok ayıpla, günahla büyütülmüştü ki kocasına karşı ilgili, arzulu görünmek düşüncesi dahi men edilmiş duygular gibiydi. Seyit geri geldiğinde masanın yolu değişmiş, vazoya buram buram kokan hanım eli yerleştirmiş görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Harika olmuş Murka, yaşa sen. Ama bekleseydin de beraber çekseydik masayı. Bu halinde doğru mu bu yaptığın? Mürvet kocasını etkilemekten büyük mutluluk duymuştu. Bir şey olmaz Seyit, itince kayıverdi zaten. Sahi masanın böyle durması hoşuna gitti mi? Seyit vazoya doğru eğilip hanım elinin kokusunu kapalı gözlerle içini çekerken cevap verdi. Gitmez olur mu? Niye daha önce akıl edemedik bunu bilmem. Deniz sanki evin içine girmiş gibi elini uzatıp karısının masanın üzerindeki elini tuttu. Ne kadar güzel ellerin var. Parmakların incecik, uzun. Ne kadar güzel piyano çalardın. Mürvet şaşkınlıkla gülümsedi. Ben mi? Evet, harika çalabilirdin. Annemin ellerine benziyor. O çok güzel çalardı, biliyor musun? Genç kadın bilmediğini ifade etmek için başını sessizce iki yana salladı. Seyit'in annesinden bahsederken birdenbire gözlerinin nasıl buğulandığını fark etmişti. Onun kahkahasını kaybetmesini istemiyordu. Bu geceyi hiçbir şey bozmamalıydı. Hemen lafı değiştirmek istedi. Piyano hiç çalmadım ama nakış işliyorum. Seyit aniden yüzünü geçmişine dalmaktan kurtuldu. Başını arkaya bırakıp kocaman bir kahkaha attı. Karısının saf çocuksu sözleri onu içinde olduğu dünyaya geri getirmişti. Dayanamadı, yerinden kalkıp onu alnından yanaklarından öptü. Kahkahasından alınmasını istemiyordu. Yemek inanılmayacak kadar keyifli geçiyordu. Mürvet o kadar çok konuşacak şeyi nereden bulduğuna şaşırıyordu. Seyit ise içkiden hafif çakır keyif olmuş karısını seyrederken gülmemek için zor tutuyordu kendini. Sarhoş olan bir çocuktu sanki karşısındaki. Heyecanla ardı ardına bir şeyler anlatıyor. İçten kahkahalar atarken başını hafifçe arkaya bırakıp gözlerini kapıyordu. Seyit masadan uzanıp onun yanağını şefkatle okşadı. Tatlı çocuk. Mürvet kahkahasını kesti. Çocuk sözüne alınmıştı birden. Beni çocuk mu görüyorsun? Sen benim güzel çocuk kadınımsın Murka. Her zaman da öyle kalacaksın benim için. Ama ben büyümek istiyorum. Kime benzemek için? Mürvet gözlerini önüne eğdi. Elleriyle bir dilim ekmeği ufalayıp duruyordu. Ağzından cevabı nasıl çıktı kendi de şaştı. İçkinin tesiri olmalıydı. Ne bileyim bütün o kadınlar. Devam edemedi. Seyit cevabını büyük merakla bekler gibi sordu. Ne olmuş o kadınlara bakalım? Onlar hepsi benden büyük onların. Sonra Tanrım diye düşünüyordu Mürvet. Niye ısrarla beni konuşturmaya çalışıyor bu konuda? Belki ben de büyürsem onları aramazsın diyordum. Gözlerinde biriken yaşları tutamadı. Ekmeği bırakıp ellerinin tersiyle süzülen yaşları sildi. Başı hala önüne eğik duruyordu. Seyit iskemlesini arkaya çekerek bir kahkaha attı. Çocuk, çocuk, ah sandığından da çocuksun sen. Küçük Murkam, sen o kadınlar gibi hiçbir vakit büyüyemeyeceksin. Mürvet isyanla başını kaldırdı. Dudakları ağlamak üzere titriyordu. Yaşlı gözlerle sordu. Niye ama niye? Seyit yerinden kalktı. İskemlesini karısının yanına çekip oturdu. Onun ellerini alıp avuçlarının içinde sardı. Yüzü birden ciddileşmişti. Mürvet soru dolu bakışlarla onu süzüyordu. Erkek ağır ağır konuştu. Çünkü yavrum sen 100 yaşına da gelsen hiçbir erkeğe o kadınların baktığı gözle bakamazsın. Çünkü sen sevmeyi biliyorsun, kıskanmayı biliyorsun. Ama nefreti, öç almayı, erkeği kullanmayı bilmiyorsun. Sen Semol, sakın o kadınlara benzemeye uğraşma. Mürvet burnunu çekerek mırıldandı. Ama sen o kadınları beğeniyorsun. Seyit karısını ikna etmenin daha uzun bir zaman alacağını hissediyordu. Şaka yollu cevap verdi. Hayır canım, onlar beni beğeniyor ama ben yalnız seni beğeniyorum. Benim karım da sen değil misin zaten? Söyle bana. Senin onlardan ne kadar farklı bir yerin olduğunu söylememe gerek var mı? O kadınların kiminle nerede oldukları beni hiç ilgilendirmiyor. Ama seni hep evimde, yanımda yatağımda bilmek istiyorum. Söyle şimdi, hala büyümek istiyor musun? Mürvet ambala olmuştu. Kendini tutamadı. Hafiften gülmeye başladı. Kendini Seyit'in göğsüne bıraktı ve bir cesaretle aklından geçenleri söyleyiverdi. Ben hep senin istediğin yerdeyim Seyit ama sen her zaman benim yanımda değilsin. Genç adam elleriyle karısının saçlarını okşayıp öperken onun ne kadar kırgın olduğunu düşündü. Eğilip rakısından bir yudum aldı. Ağır ağır yudumladıktan sonra hafif bir öksürükle boğazını temizledi. Artık söylenmesi gerekenlerin zamanı gelmişti. Bunları konuşmak her ikisi için de acı verecekti ama başka çaresi yoktu. Bu son iki günü hayatları boyunca gizlilik içine saklayamazlardı anılarında. Yavaş ve tok bir sesle konuşmaya başladı. O gece çok huzursuzdum Murka. Uyuyamadım. Kafamın içi öylesine ağırdı. Yüreğim öyle sıkıntılıydı. Daha fazla evde yatakta kalamadım. Kalkıp dışarı çıktım. Sen o kadar tatlı uyuyordun ki kıyamadım uyandırmaya. Aklıma takılmış bir şey vardı. Uzun zamandır halletmek için fırsat kolluyordum. Mürvet başını kaldırıp onun yüzüne baktı. Gözlerinde sorular vardı. Kocası onunla göz göze gelmek istemiyormuş gibi eliyle başını göğsüne doğru çekti ve devam etti. Şuraya gittim dedi. Seyit kolları arasındaki başın gövdenin kas katı kesildiğini fark etti. Mürvet'in başı dönmeye midesi bulanmaya başlamıştı yine. Bu kadarı fazlaydı. Artık daha fazla dayanabileceğini sanmıyordu. Kulakları uğulduyordu. Seyit onun omuzlarını okşadı. Şşt haydi toparlan bakayım. Beni dinlemeni istiyorum Murka.